parlamentoların dostluğu.
Sevgili dinleyenler, Parlamentoların Dostluğu programına hoş geldiniz. Bu hafta Parlamentoların Dostluğu programında Türkiye'deki Almanya'yı konuşacağız. Konuğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı, son yıllarda Almanya ile ilgili çalışmalarda adından sıkça söz ettiren Rasim Arı. Rasim Arı, hoş geldin.
Teşekkür ederim, hoş bulduk. Dinleyicilerimize de sevgiler, muhabbetler yolluyorum.
Son yıllarda sadece Almanya değil, bütün Avrupa'da seyahatlerle, programlarla Almanya'da özellikle Almanya-Hollanda bağlamında dördüncü kuşakta yakın teması olan bir isim Rasim Arı. Rasim Arı'yla Türkiye'nin Almanya ve Almanya'nın Türkiye ile ilişkileri bağlamında yeni kuşağın aslında meselelerini biraz konuşacağız. Olayın tarihsel boyutuyla ilgili birkaç belki kelam etmek lazım. Türk-Almanya ilişkilerinin özellikle Osmanlı'nın son yıllarında Osmanlı'nın bir ittifak, bir müttefik arayışıyla başlayan devletler arası ilişkiler bağlamında geliştiğini çok iyi biliyoruz. Bu bağlamda Sultan II. Abdülhamit'in Almanya ile yakınlaşması Avrupa ayağının Osmanlı ayağını bir anlamda sağlıklı bir şekilde startını vermişti. Silah alımları olmuştu, giriş gelişler olmuştu. Fakat Cumhuriyet'in ilk yıllarında Almanya 2. Dünya Harbi'nden çıktıktan sonra Almanya'ya farklı bir göç yaşadık.
Evet.
Bu ilk göçtü. Bu ilk göçle ilgili de söylemek istedikleriniz olursa onları da alalım.
Tabii ki. Şimdi 1961 yılındaki işçi anlaşmalarıyla birlikte ilk Türkiye'den kardeşlerimiz Almanya'ya gittiler biliyorsunuz. Kasım 1961 yılında ilk 2100 tane işçi kardeşimiz Almanya'ya gitmişti. 2 yıllık bir süre için gitmişlerdi ve rotasyon olacaktı. O süreçte zaten İspanya'dan, Yunanistan'dan ve İtalya'dan da Almanlar işçi faktörünü karşılamak ve işçi açığını karşılamak için insanları göç ettirmişlerdi. Ancak sanayicinin buna karşı çıkmasıyla birlikte, 2 yıllık rotasyona karşı çıkmasıyla birlikte bizim oradaki göçmen kardeşlerimiz devam ettiler orada kalmaya. Ve 1973 yılına kadar bu böyle devam etti. 1973 yılından sonra özellikle 1973-1980 arasında artık bizim oraya 2 yıllık bir süreç için giden kardeşlerimiz orada kalmaya başladılar. Ve şu anda da aşağı yukarı 7,5 milyon Almanya'da göçmen var. Bu göçmenin 3 milyon civarı Türklerden oluşmakta ve Türk kardeşlerimiz artık dördüncü kuşağa doğru giden bir süreç yaşamakta. Şu anda dördüncü kuşak artık kreşlere başlayacak düzeydeler. Böyle bir süreç yaşıyoruz ve orada kalmaya karar veriyor bizimkiler.
Peki nüfusta artış var mı? Yani geriye dönüş mü çok, artış mı çok?
Şimdi ilk 1980 yılından sonra 300 bin civarında bir bu ikili anlaşmalarla birlikte vatandaşlık meselesiyle birlikte 300 bin civarında bir Türk kardeşimiz ana vatanlarına Türkiye'ye dönüyorlar. Ancak nesiller aktarıldıktan sonra şu anda baktığımız zaman ikinci kuşak, üçüncü kuşak ve dördüncü kuşağın Türkiye'ye dönme gibi herhangi bir gayretleri yok. Artı birinci kuşakta çok sayıda birinci kuşaktaki insanımız da emekliliğini Almanya'da geçirmeye karar veriyor. Ve maalesef Almanya'da birçok Türk kardeşimiz de birinci kuşaktan gidenler huzur evlerinde Almanlarla birlikte yaşamayı göz alarak Almanlarla birlikte yaşıyorlar maalesef. Böyle bir sıkıntımız var.
Huzur evinde
Almanlarla birlikte yaşıyorlar.
Almanlarla birlikte. Buna dair bazı gözlemler oldu mu?
Şimdi zaten en büyük sıkıntımız şu. En temel problem orada entegrasyon. Yani bizde ciddi bir direnç var. İki meseleden dolayı ciddi bir direnç var. Birincisi dini algı, ikincisi etnik yapımızın ortadan kalkacağını ve bizi Almanlaştıracaklarını, ırkî bir problem oluşacağını düşündüğümüz için biz entegrasyonu yaşayamıyoruz bir türlü. entegrasyonu yaşayamayınca eğitimde problemler yaşıyoruz. Eğitimde problemler yaşayın, toplumsal diyalogda, sosyalleşmede gençlerin ikinci, üçüncü, dördüncü kuşak insanlarımızın Almanlarla ve diğer kültürlerle bir araya gelmesinde sorunlar oluşuyor. Bu sorunlar oluştuğu zaman da oradaki ekonomik verilerde sıkıntıya düşüyoruz. Böyle olunca da artık evdeki hayatıyla, yani sosyal hayatıyla evdeki hayatının arasında ciddi farklar oluşuyor. Bu farkları gören gençlerimiz aileleriyle kopuş yaşamaya başlıyor. Maalesef özellikle Almanya özelinde konuşuyoruz, ancak Avusturya'da bakıyorsunuz, Avusturya'da Viyana metrosunda çok sayıda Türk gencimizin maalesef metronun altlarında bağımlı olmuş bir halde görüyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyor? Bunlar babalarına yansıyor. Kuşak çatışmaları. Kuşak çatışmalarının neticesinde de maalesef insanlarımız Almanlarla birlikte huzur evlerinde yaşamayı göze alıyorlar.
Evet. Peki bu anlamda devletin bir müdahalesi var mı? Bir planlaması var mı? Yani özelde hani Aile Bakanlığı Türkiye'deki ailelerle ilgi ve projeler üretirken yurt dışında buna benzer sahnelere neden olan Türk vatandaşlarıyla ilgili bir çalışması var mı?
Şimdi en önemli şey, yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları başkanlığımız kurulduktan sonra daha ziyade zaten Aile Bakanlığımız yurt içinde, ama özellikle yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları başkanlığımız ciddi manada sadece Almanya'da değil, Avrupa'nın dört bir tarafında bütün kardeşlerimizin sorunlarıyla alakalı ciddi bir emek sarf ediyor. Büyükelçiliklerimiz de aynı şekilde. Şu anda gittiğiniz zaman şunu çok net görebilirsiniz. Daha önce kapıdan içeriye girme imkan olasılığımız olmadığını iddia ettikleri kardeşlerimizin, büyükelçiliklerimiz, konsolosluklarımız şu anda kapıları sonuna kadar bütün vatandaşlarımıza orada açık. Dolayısıyla sorunların tespiti için bir de Avrupa Türk Demokratlar Birliği diye bizim orada lobi faaliyetimizi yürüten bir derneğimiz var. Sivil inisiyatif var. Bunlar da sadece Almanya'da değil, Avrupa'nın tamamında organize olmuş, teşkilatlanmış durumdalar. Bunlarla birlikte hem devletimiz hem sivil toplum kuruluşlarımız yurt dışı Türkler ve akraba toplulukların koordinasyonunda ciddi manada Türklerin oradaki var olan sıkıntılar, hem entegrasyon problemleri, sosyalleşme problemleri, kuşaklar arası çatışmalar ve farklı göçmenlerle olan diyalog eksiklerini giderilme noktasında ciddi katkı sağlamaktadırlar şu anda. Ama bizim en temel sorunlarımızdan bir tanesi şu: Almanya'daki okullarda göçmen öğrencilerin %45'ini Türk öğrenciler teşkil ediyor. Yani göçmenler %100, bunların %45'i Türk öğrenciler. Fakat okullaşma, daha doğrusu üniversiteye girme oranında ise Türklerin şeyi sadece %9. Türk gençlerinin üniversitelere girme oranı %9.
Şöyle yani bir Almanya'daki Türk aile çocuğunu Alman okuluna göndermiyor mu?
Alman okuluna gönderme değil problem. Temel problem dil problemi. Şimdi işte girişte de söylediğimiz gibi 1961 yılındaki göçten sonra işçilerin belli bir süre sonra tekrar ülkelerine dönecekleri hesap edilmiş. Dolayısıyla şimdi hukuken olmasa da fiilen Almanya bir göç topluluğu.
Tabii.
8 milyona yakın insan var. Dolayısıyla hukuki bir altyapı oluşturulmamış. Hep bizim giden çocuklarımıza ve diğer ülkelerden giden işçilerin çocuklarına misafir öğrenci olarak bakılmış. Belli bir müddet. Hatta işçilere de misafir olarak bakılmış. Belli bir müddet bu çocuklar burada kalacaklar. O süreç, ailelerinin kaldığı süreç içerisinde bu çocuklar burada eğitimlerini alacaklar. Sonra ülkelerine dönecekler. Dolayısıyla bir eğitim politikası da hazırlamamışlar maalesef. Şu anda hala Almanya'nın eğitim politikası, yani yabancı ve göçmenlerle alakalı bir eğitim politikası yok. Yani. Ama hukuken değil, fiilen de bir tarafta göç topluluğu, göç ülkesi. Hal böyle olunca bizim çocuklarımızın, yani yapılan araştırmada, İnönü Üniversitesi'nin öğretim görevlisi, ismini hatırlayamadım ama yaptıkları araştırmada 15 yaş civarındaki okul öğrencilerimizin birçoğu Almanca okuma ve yazma kabiliyetinde, dil kabiliyetinde problem yaşıyor.
Evet.
Bizim temel sorunumuz Almanların okuluna Türklerin gönderilmemesi meselesi değil, dil problemimiz. Maalesef hala biz Almanya'daki çocuklarımızın dil problemini, Almanca problemini, İngilizce problemini çözebilmiş değiliz. Demek ki ırkî bir durumumuz var. Türkiye'de de biz İngilizceyi hala konuşamıyoruz.
Evet. Şimdi Mustafa Kemal Paşa yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Çankaya Köşkü'nde biliyorsunuz bazı sefirleri ağırlar. Sefirleri ağırladığı sırada çay servisi ve su servisi yapan garson ayağa takılır ve düşer. Tabii elindeki çaylar da sular da düşünce Gazi Paşa hiç, işi bozuntuya da vermeden bu millete her şeyi öğrettim ama uşaklık yapmayı öğretemedim der.
Evet.
Şimdi biz her işi öğreniyoruz ama bu yabancı dil mevzusunda biraz sanki şeyimiz var değil mi? Yani bir reddiyemiz var. Yani kendi dilimizin dışında, kendi dinimizin dışında.
Maalesef.
Böyle bir reddiyemiz var. Bunu aşmamız gerektiğine inanıyor musun?
Şimdi %100 aşmamız gerekiyor. Yaptığımız seyahatlerde de şunu görüyoruz. Bütün ülkelerde Afrika'dan gelen, farklı ülkelerden gelen insanların çok net bir şekilde kendi dillerini konuşmada zaten problemi yok. Almancayı konuşuyor. Üçüncü bir dil olarak İngilizceyi çok net konuşuyor. Ama bizim Türk gençleri yani hem Almanya'da var, Hollanda'da var, bu sıkıntı Avusturya'da var, İngiltere'de var. Yani Türk toplumunun yaşatmış olduğu bütün bölgelerde en iyi konuştuğumuz dil Türkçe. Yani en iyi konuştuğumuz yani iyi konuştuğumuz demiyorum, en iyi konuştuğumuz dil Türkçe. Ama bakıyorsunuz İngiltere'de yaşayan Türkler İngilizceyi iyi bilmiyor. Almanya'da yaşayan Türkler Almancayı iyi bilmiyor. Dolayısıyla bu ne yapıyor? Eğitime yansıyor. Eğitime yansıdığı için de bu sıkıntıları yaşıyoruz. Ama biraz önce söylediğimiz gibi yani sadece kamuda yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları başkanlığı değil, başka birimler, başka kurumlar da Avrupa ile Türkiye arasında gençlerimizle, insanlarımızla var olan sorunların giderilmesi açısından ciddi gayret sarf ediyor. Bizim bakanlığımız da, Genç Spor Bakanlığı da özellikle bu konuda ciddi çalışmaları var. Ondan da söz evet. ve sıra gelirse ondan da bahsedebiliriz. Evet.
Şimdi dördüncü kuşak dedik.
Onlar kreşe evet. başlamak üzere olanlar. Bizim daha çok üçüncü kuşakla diyaloğumuz. Çünkü dördüncü kuşak...
Ama şöyle, dördüncü kuşağın anne babasıyla
evet.
meşgulsünüz. Dolayısıyla eğer bunlar iyi eğitilirse, bunların gerekçeleri iyi oluşturulursa dördüncü kuşağı kurtarma şansımız olabilir.
Kesinlikle.
Yahut da dördüncü kuşağa yeni bir rol verilebilir.
Kesinlikle. Biz de onun için ne yapıyoruz mesela? Gençlik Spor Bakanlığı'nda kamplarımız var. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı kamplarımız var. Bu kampların bir kısmını biz yurt dışındaki gençlerimize ayırdık. Mesela bu yıl son verilere baktığımız zaman 11 ülkeden aşağı yukarı 280 gencimizi Türkiye'ye getirip kamplarımızda misafir etmişiz. Bunların içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden var, Almanya'dan var, Avusturya'dan var, Avustralya'dan var, Belçika'dan var, Fransa'dan, Hollanda'dan, İsveç'ten, İtalya'dan, Kanada'dan, Lübnan olmak üzere toplam 11 farklı ülkeden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kamplarında, gençlik kamplarında bizim yurt dışında yaşayan gençlerimizin, göçmenlerimizin çocukları Türkiye ile diyaloglarını da kesmemek lazım. İşte sürekli biz entegrasyon, asimile olmasınlar, entegre olsunlar diyoruz. Ancak bir taraftan da kendi ülkeleriyle, kendi milli manevi değerleriyle bağını koparmayan bir gençlik olması lazım. Bu kapsamda da Gençlik Spor Bakanı'nın böyle bir şeyi var, çalışması var. 159 kişisi bunların Almanya'dan, diğerleri de 282 kişinin diğerleri de farklı ülkelerden bu gençlerimiz geliyorlar. 23 farklı noktadaki gençlik kaplarında hem göçmen kardeşlerimiz burada, gurbetçi kardeşlerimiz burada kendi aralarında hem de Türkiye'den farklı noktalardan gelen kardeşlerimizle birlik ve beraber içerisinde biriyle kaynaşıyorlar. Böyle bir durum söz konusu.
Evet.
Tabii ayrıca bağı kesmemek adına ve ülkemizin yaşamış olduğu en büyük ihanet süreci 15 Temmuz'la da alakalı hem ülkelerinin bağını koparmamak hem buradaki var olan sıkıntıları da bilmelerini ve sıkıntıyı ortak yaşamalarını temin etmek açısından da yine bizim Almanya'da Geçen yıl yaptığımız, bu yıl da 15 Temmuz'un haftasında yapacağımız çok önemli içimizdeki kahramanlar diye bir programımız var. Onun planlamalarını yaptık. Geçen yılın devamını bu yıl gerçekleştireceğiz.
Evet.
Ondan şimdi, da bahsedebiliriz.
Tabii. Şimdi bu programlar önemli. Yani Türkiye'de kesinlikle ne olup bittiğini, Türkiye'nin dışındaki vatandaşlarımızla devletin kendi bilgi akışı içerisinde aktarıyor olması oldukça kıymetli. Medya üzerinden değil yahut Almanya'nın kendi medyası üzerinden Türkiye'de asla olanların aktarılması doğru bir bilgilendirme süreci olmayabilir. Nitekim biz son yıllarda aslında Almanya'da bir siyasi krizle yaşıyoruz.
Maalesef.
Yani Almanya ve Türkiye ilişkilerinde böyle hatlar istemediğimiz şekilde gerildi.
Maalesef.
Bunu Türkiye kendisi istemedi ama Almanya'nın özellikle
seçim süreci Avrupa'nın tamamında ama Almanya özelinde seçim sürecinden kaynaklanan bir gerginlikti. Tamam, siyasette bu tür şeyler oluyor. İç kamuoyuna mesaj vermeniz gerekiyor. Almanya'yla da böyle bir süreç yaşandı. Ancak son zamanlarda yapılan görüşmelerle birlikte siyasilerimiz inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük katkısıyla, son biliyorsunuz Bulgaristan'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği görüşmeleriyle de birlikte bu son sıkıntı da aşılacak. Zaman zaman ülkeler seçimlere gidiyorlar. Seçim atmosferinde ülkeler gerçek uygulaması gereken politikaları değil, farklı politikaları uygular. Bundan mütevellit bir sıkıntı oluştu, ancak şu anda yavaş yavaş bu açılıyor. Zaten ne Türkiye, ne Almanya, ne de Avrupa ülkesi, özellikle bizim orada yaşayan kardeşlerimiz de zaten böyle bir gerginliği, böyle bir sıkıntı istemiyorlar. Çünkü biz dönüp geliyoruz Avrupa'dan, Almanya'dan, özellikle bu sıkıntının çok yoğun olduğu dönemlerde kardeşlerimizle beraberdik. Hem Sayın Bakanımızın Hollanda'da yaşadığı kriz döneminde, hem de sonrasındaki ikili ilişkilerin gerildiği dönemlerde oradaydım. Şunu net bir şekilde söyleyeceğiz. Yani ülkelerine bağlı kardeşlerimizin tamamı da şunu söylüyor: ülkemize bağlılığımızda hiçbir problemimiz yok. Biz bu ülkenin bir karış toprağı için canımızı feda edebiliriz. Her türlü buradan kazandığımız kazanımımızı ülkemize yatırım olarak gönderiyoruz. Ancak ne olur ülkemizle Almanya arasında. Çünkü bizim doğduğumuz topraklar ve ana vatanımız, milli manevi olarak bağlı olduğumuz ülkemiz Türkiye'miz. Ancak biz de bu ülkede yaşıyoruz. Bir kısmı bu ülkenin vatandaşıydı. 750 bin, 800 bin civarında sanırım Alman vatandaşlığına geçen kardeşlerimiz var. Ne olur artık biz bu ülkede yaşayacağız. Siz dönüp gittiğiniz andan itibaren de biz bu insanlarla birlikte olacağız. Çünkü iş yeriniz var. Onların bürokratik kontrol altındasınız. Farklı kontroller altındasınız. Orada yaşıyorsunuz. Bir Türk olmanın ötekileştirilmesini yaşamak istemiyorlar. Dolayısıyla onların da bu gerginlikle alakalı çok net bir tavrı, biz gerginlik istemiyoruz, ne olur bu noktada dikkat etsin ülkemiz. Tabii Almanya'da eleştirileri var, evet, bu konuda.
Aslında sadece Almanya-Türkiye ilişkileri bağlamında değil, yani son 5 yıldır dünya politikaları çok sert gidiyor. Yani bir Tunuslu da aynı psikolojiyi, sadece Tunus'ta değil, işte bakın bugün Amerika o bölgelerdeki Arap ülkelerinin vatandaşlarını terörist ilan etti adeta, ülkelerini almıyor.
Maalesef.
Düşünebiliyor musunuz şimdi Amerika'da bir Tunuslu olmayı?
Maalesef.
Yürüyebilir misiniz?
En büyük sıkıntı yabancı olmak, göçmen olmak. Özellikle Müslüman göçmen olmanın çok büyük sıkıntıları var. Bunu net olarak görüyoruz. Lakin Türk olmak ayrı bir zorluk. Ayrı bir, hem imrenilen hem heveslenen bir durum. Ancak son yıllarda özellikle ülkemizde var olan bu gelişmeler ve artık oyun kuran bir ülke pozisyonuna geçmemizle birlikte otomatikman
algılar da değişecek.
Yani, yani hem şu manada güçlü olmakla birlikte mutlak manada onların bakış açısı değişiyor. Bir de tabii siz onların dediğini yapmadığınız müddetçe, siz onlarla aynı paralel etrafında yürümediğiniz müddetçe onların da bize karşı bir farklı algılarının oluşması tabii ki engellenemez.
Evet. Şimdi Almanya özelinde konuştuğumuz için Almanya'da siyasete, Almanya siyasetinin içinde aktör olarak görev yapan bazı isimler var. Türk,
evet,
isimler var.
Evet.
Bunlar aslında ilk seçildiklerinde Türk kamuoyunda da oldukça olumlu sevinçli, olumlu bir şekilde algılanmıştı. Ne oldu? Yani neden bu kırılma yaşandı?
Temel sebep şu, Almanya'daki kardeşlerimiz Alman siyasetine ilgi duyuyorlar ve hem eyaletlerde hem parlamentoda, federal parlamentoda milletvekiller, Türk kökenli milletvekillerimiz var. Ve yerel yönetimlerde de hem belediye meclis üyeliğinde belediye başkanı olan kardeşlerimiz var. Bir örnek vermek istiyorum. Arkadaşlarla birlikte bir markete gittik. Bizim Türkiye'den ilk defa Almanya'ya giden kardeşlerimizin genel bir şeyi şudur. Orada herhangi bir restoran, Türk restoranı, herhangi bir market gördükleri zaman hızlı bir şekilde oraya giderek onlarla diyalog kırmak, işte Türkiye'den geldiklerini onlara hemen anlatmak isterler. Bir arkadaşımızla ben kapıda bekliyorum, içeriye girdi, büfe şeklinde bir yere hemen selam verdi. İşte ben Türkiye'den geliyorum falan, nasılsınız? O da siz Türk müsünüz falan deyince o da dedi ki ben Türk değilim, sadece Türkiye'den geldim. Temel sorun burada. Yani maalesef şu anda Almanya'daki en büyük sıkıntı.
Bunu böyle güçlü dile getirenlerin oranı ne kadar?
Çok. Ya oran
yani Türkiye'den oran, geldim ama Türk değilim.
Net bir oran vermek mümkün değil ama bazı bölgelerde özellikle yoğunlaşmışlar. Yani herhalde yani net bir oran vermek doğru olmaz. Fakat yadsınamayan bir gerçek var ki böyle de bir grup, böyle bir şey var. İşte en büyük sıkıntımız zaten bizim orada birlikte hareket edememekti. Oran olarak baktığınız zaman bunu dile getirenlerin sayısı mutlaka yüzde vermiyorum ama çok azdır. Yani totale baktığımız zaman çok azdır. Ancak iki şey var bununla, bu Türkiye'liğim şeyini kullananlarda. Bir, birlikteliklerini çok iyi sağlıyorlar. İkincisi tabii bulundukları ülkelerin siyasilerinde de destek görüyorlar. Bu destekle birlikte sayısal olarak çoğunlukta olanların temsilcileri değil, daha kısmi olarak az olan insanlar mecliste, federal mecliste, işte eyalette ve belediyelerde bulunduğu için onlar bizim sevincimiz olan, işte aha Türk kökenli insanlar orada meclisteler diye sevincimiz olan şeyler, bir de bakıyorsunuz bizim aleyhimize konuşan, bizim ülkeyi kötüleyen ve ülkede var olan sıkıntıları orada. Yani 15 Temmuz gibi bir hadise olmuş, 15 Temmuz gibi bir meseleyi başka bir ülkede olsa neler olacağını biliyoruz. Ancak hala orada onları savunan insanlar var.
Yani bunu, Ermeni tehcir meselesinde de öyle.
Aynen öyle, Ermeni tehcir meselesinde de öyle. Ayrıca şu var işte, biliyorsunuz Türkiye'den bu hain darbe girişimine kalkışan insanların birçoğu kalktı gitti Almanya'ya. Şu anda Almanya'da ikamet ediyorlar. Gerçi bu siyasetle alakalı meseledekiler onlardan ziyade kendilerini bölücü olarak nitelendiren insanların sıkıntısı bu yani. Bizim onlara ilk önce sevindiğimiz ama sonradan gördüğümüzde ha tamam Türk kökenli, fakat bunlar Türkiye'nin çıkarları için değil başkalarının çıkarları için mücadele eden bir grup. Ondan mütevellit bu sıkıntılar meydana geliyor. Ancak Türkler şimdi yeni bir oluşuma gidiyorlar. Birlik ve beraberliklerini artırarak seçimlerde artık birlikte hareket edecekler inşallah. Onun çalışmalarını yapıyorlar. Zafer Sırakaya Bey'in de buradan kulaklarını çınlatmış olayım. Avrupa Türk Demokratlar Birliği Genel Başkanı. Onlar ciddi bir oluşum içerisindeler inşallah.
Ya hem bu dağınıklığın giderilmesi bağlamında değil mi bu çalışma?
%100.
Bu siyasetle ilgili hem Türk kamuoyunun algısını size sormak istedim. Bir de dini cemaatlerle ilgili, yani orada sadece FETÖ'nün dışında da İslami gruplar var. Türkiye'den idare edilen gruplar var. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı, eski başkanı Mehmet Görmez New York seyahati ile ilgili bir hadise anlatmıştı. Aynı hadiseyi Hollanda ve Almanya'da da rastladığını söylemişti. Cuma namazı yaklaşınca namaz nerede kılacağını soruyor yanındakilere. Diyor ki efendim işte filan camiye gideceğiz. Neyse Fetih Camii olarak adlandırılan camiye gittik diyor. İşte bir grup Türk var diyor. Aynı sokağın ilerisinde diyor bir başka cami daha var. Sonra öğreniyoruz ki diyor bu camiye gelen cemaat öbür camiye gitmiyor. Oradaki öbür camiye gitmiyor. Aynı durum Almanya'da da sanki var gibi. Çünkü başkan bu noktada eleştirilerde bulundu. Bunun da oradaki Türk toplumu üzerindeki ayrışmayı artıran bir unsur olduğunu mu düşünüyorsun?
tam biraz önce sorduğunuz soruyla da alakalı. Biz nereye gidersek gidelim, ülkemizde diyaloğumuzu kesmiyoruz. Milli manevi değerlerimizde, bağlılığımızda problem yok. Sırf dili dahi biz asimile oluruz diye öğrenmekten endişe ediyoruz. Ancak gittiğimiz ülkelerde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı beceremiyoruz. Orada çok farklı grupların dini merkezleri var. Her şehirde onlarca camilerimiz var. Orada Diyanet İşleri Başkanlığı'yla bağlı Alman hükümetiyle de diyalog içerisinde olan ve onların da kabul ettiği DİTİP var. Çok sayıda merkezleri var, camilerimiz var. Ama bunun haricinde Türkiye'deki var olan gruplar gibi orada da grupların şeyleri var, camileri var. Tam sizin söylemiş olduğunuz gibi bir şehirde, bir mahallede, bir semtte çok farklı camiler var. Ama bizim insanlarımız kendi camisinden başka bir yere giderek o camide namaz kılmıyor. İşte bu da ayrıştırmanın temellerinden bir tanesi. Yani bunu anlamak gerçekten güç. Tam biraz önce bahsettiğim şey de oydu. Bu UETT'nin özellikle bu noktada ciddi bir çalışması var. Ya gelin ayrışmayalım, birlik olalım felsefesiyle hareket ediyorlar. Bu sıkıntıyı da ortadan kaldırmak zorundayız. Ne yapıyor bu? Küçük gruplara ayrıldığımız zaman başkalarının kullanım alanına müsait bir alan oluşturuyoruz. Ondan sonra ayrışma başlıyor. Birlik içerisinde hareket edemiyoruz. Sonra da bunun siyasi neticeleri oluyor. Birlik olamadığınız için de siyaseten sizden daha küçük gruplar orada temsil ediliyor. Siz temsil edilemiyorsunuz. Sonra da sorunlarınızı düzgün, doğru, anlaşılır bir şekilde yöneticilere, bürokrasiye, siyasete anlatma fırsatınız ortadan kaldırılıyor. En önemli konumuz, en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi nasıl ki dil, nasıl ki entegre olamamaksa en önemli meselelerden bir tanesi de dini ayrışma terimini kullanmak istemiyorum. Ancak benim fırka grubum diyelim bu. Yani cemaat, benim grubumun, benim cemaatimin algısı, benim cemaatimin camisi, benim cemaatimin derneği bu şeyden mutlak manada kurtulmamız
Türkiye'nin
lazım.
Türkiye'nin şu an FETÖ meselesiyle ilgili yaşadığı krizin nedeni de bu değil mi? Aynen. FETÖ devletin imkanlarını sadece kendi cemaatin mensuplarına, devlete ait bütün mevzileri kendi cemaatin okullarından mezun olanlarına, devletin sınavlarını kendi yurtlarında okuyan öğrencilere sorularını devşirerek, ulaştırarak, kazandırarak bir sistem kurmaya çalıştı. Bu sistem nasıl Türkiye'de halk ve siyaset tarafından püskürtüldüyse, aynı şekilde Almanya'da da yahut diğer yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da işte filan cemaat, filan cemaat, filan tarikat diye bölünmeden mensup olabilirsiniz ama kendiniz dışındakilere selam vermemek ne demek? Camisine gitmemek ne demek? Kahvesine gitmemek ne demek?
Maalesef.
Bu olabilir mi? Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in o dönem bir ziyarette kendisi anlattığı için söylüyorum. Bundan ne kadar derin üzüntü duyduğuna şahit oldum ve Diyanet'in bu alanda hızla bir çalışma başlattığını da söylemiştim.
Yani yeni, özellikle yeni başkanla birlikte herhalde bu konuya ciddi manada. Biz oradaki bütün farklılıklara rağmen ortak payda, milli ve manevi değerler etrafında toplanan o ortak payda da hareket eden bir göçmenler topluluğu, bir Türk topluluğu oluşturmak zorundayız. Evet. Başka hiçbir çaremiz yok. Bu konuda da tabii ki en önemli şey Diyanet İşleri Başkanlığı'na düşüyor. İnşallah.
Oradaki büyükelçiliklerimizin.
Zaten şu çok net bir şekilde gözüküyor. Artık zihni devrim 15-16 yıldır ülkede var olan zihni devrim 15 Temmuz'dan sonra biraz daha netleşti. Artık herkes birbiriyle birlik ve beraberlik olmak gerektiğinin farkına hem ülke içerisinde hem ülke dışında vardı. Dolayısıyla bu manada da artık büyükelçiliklerimiz vatandaşımızla nasıl diyalog kurmamız gerektiğini çok iyi bilen insanlar tarafından işgal ediliyor. Onlar da bu durumdan mutlu. Büyükelçiliğimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız halkımız arasında ciddi bir koordinasyon sağlayarak bu var olan ayrışmayı, milli ve manevi değerler etrafındaki var olan ayrışmayı bu iki değer etrafında yeniden birleşmeye vesile kılarak daha birlikte hareket etmeyi sağlayacaktır diye umut ediyorum inşallah.
Her zaman Mehmet Akif Üstadımızın da dile getirdiği şey şudur. Din ayrışmanın gerekçesi olamaz.
Asla.
İttihada İslam fikri bu yüzden çok kıymetlidir. Yani biz şöyle düşünün, huzur evine kiliseyi, havrayı ve camiyi koyup buraya gelen yaşlı insanın dinine bakmam diyen bir medeniyetin insanları olarak yurt dışında cemaatlere, fırkalara bölünerek ayrışmak müthiş bir dezenformasyon, müthiş bir gerilik. Bunun giderilmesi lazım. Oralardaki sadece Almanya değil, Avrupa'daki bütün Türk vatandaşlarımızın milli meselelerde, manevi meselelerde ittihad içerisinde olması çok kıymetlidir. Az önce ifade buyurduğunuz gibi siyaseten temsil bağlamında da bunun çıktıları var. Bu çıktılara sahip çıkmak lazım. Biz nasıl Alman parlamentosunda, Hollanda parlamentosunda veya belediye parlamentosunda, meclisinde Türk kökenli buradan giden göçmen kardeşlerimizin oralarda görev aldığını duyunca nasıl mutlu oluyorsak, onların bir araya gelmeleri, birlik içerisinde hareket etmelerinden de mutluluk duyarız. Bu Türkiye'nin de o bölgedeki gücünün bir göstergesidir. Biliyorsunuz özellikle 15 Temmuz hadisesinde bir şey dillendirilmişti. Darbenin devam ettirilmemesi hususunda Avrupa'da yaşayan 5 milyon Türk nüfusun nasıl tepki vereceğinin bilinmemesi üzerinden bir gündem oluşmuştu. Şimdi bu söylemlerinizle şu ortaya çıkıyor. Yani bizi orada eğer fırka fırka ayırmayı başarırlarsa o zaman Türkiye'deki siyasete dokunma gücünü de elde etmiş olacaklar.
Şimdi şunu net bir şekilde görmüş olduk. Birinci fıkralara, bölümlere, benim cemaatlerime, benim gruplarıma ayrılmamak gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Ancak şunu da biliyoruz ki öyle büyük bir milletin, öyle özellik, önemli bir milletin ferdiyiz ki sadece o gece her ne kadar şimdi eleştiriyoruz fakat ama her ne kadar Türkiye'de 15 Temmuz hain darbe girişimine milletimiz topyekün karşı koymuş ise Avrupa'da da o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın Atatürk Havalimanı'na indiği anda yine biraz önce bahsettiğimiz Zafer Sırakaya Bey, UATT Genel Başkanımız Türkiye'de ve Sayın Cumhurbaşkanımızı havalimanında hemen ziyaret ediyor. Türkiye'ye tatil için geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız o sıkıntı içerisinde Zafer, Avrupa'daki Türklerimizin, kardeşlerimizin durumu nedir? O da Sayın Cumhurbaşkanım sizin emrinizde milletimizin birlik ve beraberliği, ikbal ve istikbali için şu anda konsolosluklar ve büyükelçilikler içerisinde nöbetteler cevabını veriyor. Ve o an diyor bütün bölgelerde konsoloslukların tamamında bizim bu Türkiye'de valiliklerin, belediyenin, emniyetin, genelkurmayın vesaire önüne milletimiz birleştiği gibi tamamı konsoloslukların, büyükelçiliklerin, Türk temsilciliklerin önüne akın etmişti. Ve geçen yıl darbe girişiminin yıl dönümünde yine Avrupa'da ve Nürnberg'deydim. O gece yine hep birlikte Nürnberg'de bütün kardeşlerimizle birlikte konsolosluğun önünde o geceyi yeniden nöbet halinde geçirdik. Şu var, %100 doğru, oradaki birlik ve beraberliğimizde bir sıkıntı olur ise onların müdahalesi de, onların Türkiye'deki bu hainliğe karşı tavrı da farklı olur. Ancak söz konusu vatan olunca ayrışma elhamdülillah
yok. Gerisi bizim teferruata dönüşüyor.
Ya hiç şüpheniz güzel olmasın. Türkiye'deki bir ay tutulan nöbetler Avrupa'nın tamamında, özellikle Almanya'nın bütün şehirlerinde, konsolosluklarda, büyükelçiliklerde ve Türk temsilciliklerinin önünde çok net bir şekilde nöbetler tutuldu. Bu yılda yine yıl dönümde aynı şey olacak. Biz de yine orada olacağız inşallah.
Evet. Peki biraz da şunu konuşalım. Almanya'daki Türk nüfusun göçmenler içerisinde %40'a tekabül ettiğini ifade ettiniz. Peki bu
okullaşma eğitimde.
Burada acaba görev alan kardeşlerimizin içerisinde Alman medyasında, radyosunda, televizyonda, gazetesinde böyle bir sınıflandırma var mı? Yani işte medyada şu kadar görev alıyor, işte sanayide bu kadar görev alıyor gibi böyle bir detaylı bir tasnif var mı?
Çok detaylı bir tasnif yok ama net olan şu var. Her ne kadar eleştirdiğimiz konular var, entegre olamıyoruz falan diyoruz, ancak ciddi manada iş sahibi olan, gittiği zaman işçi olan bir topluluğun çocukları, ikinci ve üçüncü nesli şu anda Avrupa'da ciddi manada artık işveren haline gelmiş. Bu bir. İkincisi, sanatta, siyasette ve sporda kesinlikle Türk kökenli kardeşlerimiz iyi bir şekilde temsil ediliyor. Zaten tam aslında ben bunu söyleyecektim. Şimdi oradaki gençlerimize bir de bizim örnekleri mutlaka göstermemiz lazım. Şu anda gençler orada kendi işlerinden, kendileri gibi göçmen olarak hayata atılmış, ancak sonunda ciddi başarılar elde etmiş kardeşlerini de örnek olarak görmek istiyorlar. İşte biz bunun için inşallah bu yıl gerçekleştireceğimiz bir projemiz var. Nasıl başardım diye bir proje gerçekleştiriyoruz. Avrupa'nın tamamında ama Almanya özelinde anlatalım. Yani İngiltere'de, İtalya'da, Almanya'da gerçekleştireceğiz. Hollanda'da gerçekleştireceğiz.
Almanya'dan örnekler mi? Yani
aynı dışında. Almanya'dan örnekler. Mesela nasıl başardım da daha çok. Şimdi biz buradan çok farklı sektörlerde, çok farklı alanlarda insanlarımızı götürüyoruz. Oradaki gençlerimizle bir araya getiriyoruz. Konferanslar veriyoruz. Birlikteliklerini sağlıyoruz. Onları alıyoruz. Buraya getiriyoruz. Ülkeleriyle bağlarının kopmamasını temin etmeye çalışıyoruz. Ancak bir de şu var. Örnek çok önemli. Mesela bu projeyle birlikte ya bakın sizin gibi gelmiş ancak şu anda Liverpool'da, Arsenal'da oynayan sporcu kardeşlerimiz var diyeceğiz. Emrecan, Mesut Özil, Nuri Şahin, çok sayıda Ömer Toprak, çok sayıda kardeşimiz Avrupa'nın farklı ülkelerinde oyuncular, futbol oynuyorlar. Ülkelerin ve İngiltere'nin ve Almanya'nın çok iyi takımlarında da oynuyorlar. Biz bu kardeşlerimizi getireceğiz. Avrupa'da futbol oynayan Türk kökenli kardeşlerimizle Avrupa'daki, Almanya'daki gençlerimizi bir araya getireceğiz. Güzel. İşte nasıl başardım bunu konuşacağız. Ondan sonra örneği görecek. O örneği gördükten sonra kendisine olan özgüven, işte ben de başarabilirim fikrini oluşturmaya çalışıyoruz.
Rol modellerle gençliği buluşturacaksınız.
Kesinlikle. Çünkü kendisi gibi işçi bir ailenin çocuğu ancak bugün gelmiş Avrupa'nın en iyi kulüplerinde futbol oynuyor. Evet. İşte ben bu ülkenin bir ferdiyim, bu milletin bir ferdiyim, bu da benim gibi gelmiş bir ağabeyim, kardeşim, ben de bunun gibi olabilirim diyerek motivasyonunu artırmayı sağlayacak bir projeyi inşallah yakında
başlatacağız. Sadece sporda başarılar mı? Yani edebiyatta, sanatta, şiirde,
ben,
Ebru'da, şimdi, hatta.
Yani onu da başka bakanlıklarımız mutlaka düşünüyordur, yapıyordur. Siz de entelektüel kabiliyet açısından bu kardeşlerimize katkı sağlayabilirsiniz. Bunu da siz bir proje yaparsınız. Biz de yine destek veririz. Ancak bulunduğum...
Bunu tabii diğer bakanlıklarla koordineli olarak yapmanızda fayda var. Güzel bir düşünce. Siz işin spor ayağını, diğer Kültür Bakanlığı kültür ayağını gibi yürütebilirsiniz.
Şimdi hem Avrupa'daki kardeşlerimizle görüşmelerimizde hem de Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'yla var olan görüşmemizde şunu bize söylediler. Ya farklı alanlarda zaten biz insanlarla bir araya geliyoruz. Ancak özellikle iki meseleden dolayı. Bir, sporla alakalı kimse bizi birbirimizle bir araya getirmedi. İkincisi, daha popüler, herkesin ilgi gösterdiği bir alan olduğu için etkileme kabiliyetimiz yüksek diye biz bunu tercih ettik. Çok da faydalı olacağına inanıyoruz inşallah.
Evet, sevgili dinleyenler, Parlamentoların Dostluğu programı devam ediyor. Bu hafta Almanya'yı konuşuyoruz. Özellikle 4. ve 3. kuşakla yakın temasları olan, çalışmalarda bulunan Rasim Arı konuğumuz. Almanya'nın biraz siyasetini, biraz tarihini, biraz son günlerde, özellikle son 10 yılda yaşanan toplumsal ve sosyolojik gelişmeleri, değişimleri ana hatlarıyla konuşmaya çalıştık. Rasim Arı gayet güzel cevaplar veriyor. İşçi ve işveren bağlamında kullandığınız tanımlar oldukça dikkat çekici. Yani ilk gidenler işçiydi ama şimdiki kuşakta işveren haline gelen Türk göçmenlerden bahsettiniz. Bu Türk göçmenlerin Türkiye'ye yeniden dönmek gibi bir fikirleri var mı?
Yok. O
artık orayla artık bir entegre durumuna geldi.
Yani hiç kimse şu var. Türkiye'ye gıpta ile baktıklarını çok net bir şekilde söylemek lazım. Çok net. Bir 2000'li yılların başındaki seyahatlerimde oradaki görüşmeleri, 2006 dönemindeki görüşmeleri ve bugünkü görüşmelerin hepsini birlikte kıyaslıyoruz. Net bir şekilde görüyoruz ki ülkeye ciddi manada gıpta ile bakılıyor. Ancak artık kimse dönmek istemiyor. Çünkü her ne kadar problemli bir sosyal ilişkileri de olsa artık orada belli bir çevre, belli bir yaşam tarzı, çocuklar orada, torunlar orada, anne babaları orada, dedeler orada vesaire, öyle bir ortam oluşunca artık şehirlerdeki gibi şehirlere, küçük şehirlerden, köylerden şehirlerimize var olan göçler gibi artık oraya alıştıktan sonra kendi köyünüze özleminiz, hasretiniz, muhabbetiniz, toprağınıza olan muhabbetiniz, özleminiz var. Ancak oraya dönmeyle alakalı ciddi sıkıntılarınız var. Farklı nedenlerden dolayı dönemiyorsunuz. Tamamıyla aynı kurguyla bunu cevaplayabiliriz. Artık onların Türkiye'ye, ana vatanlarına dönmeyle alakalı çok düşük oranları var.
Evet. Peki Türkiye'nin Avrupa Birliği macerası eğer Schengen vizesi gibi gidiş gelişi dolaşımı daha kolay hale getirmesi Avrupa'nın korktuğu şeyi başına getirir mi?
Asla. Asla
yani,
getirmez.
Avrupa'dan bir Türkiye'den bir Avrupa'ya Türk akını olur mu yani
asla,
göç anlamında söylüyorum.
Asla getirmez. Artık Türkiye çok net söylüyoruz. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye ekonomisiyle, sosyal, kültürel gelişmeleriyle, şehircilik manasındaki gelişmeleriyle Avrupa'dan asla geri olan bir ülke değil bugün itibariyle. Artı Avrupa'da var olan sıkıntılar, ekonomik gerilemeler vesaireyle birlikte zaten Avrupa kendi derdine düşmüş vaziyette. Bu dakikadan sonra artık Türkiye'nin göç almaya ihtiyacı var. Türkiye'nin yeni beyinlere ihtiyacı var. Dolayısıyla onların öyle bir endişesinin olmasına gerek yok. Zaten aslında bunu biliyorlar, net bir şekilde biliyorlar. Ama bunu ifade etmek, dile getirmek açısından zorlanıyorlar. Onu da dile getirmiyorlar. Öyle bir problemin olması mümkün değil.
Evet. Almanya ile bizim kadim bir ilişkimiz var aslında. Evet, programın başına da ifade etmiştik. Sultan Abdülhamit'in başlattığı. Aslında stratejik bir ilişkiydi. Sonra bu stratejik ilişki ekonomik ilişkiye dönüştü. Cumhuriyetle beraber de bu ilişki sosyolojik, toplumsal bir işbirliğine dönüştü. Almanya 1945 ile beraber özellikle 2. Dünya Harbi'nden sonra toparlanma sürecini Türk sermayesiyle değil ama Türk iş gücüyle
kesinlikle
gerçekleştirdi. Şimdi şu konuşuluyor. Almanya'da durum nedir? Mesela onu öğrenmek isterim. Cumhurbaşkanımıza yurt dışında yaptığı konuşmalarda hep tırnak içi şu cümleyi kuruyor. Bulunduğunuz ülkenin katma değerine, eğitimine, kültürüne, sanatına, ticaretine katkı veriniz. Siz bu ülkede yaşıyorsunuz. Yaşadığınız ülkeye ihanet etmeyin manasında cümleler kuruyor. Almanya'da son yıllarda gelişen siyaset bağlamında nasıl değerlendirmek lazım?
Şimdi şu var, çok net bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Avrupa'daki kardeşlerimizin bu Avrupa Birliği süreciyle alakalı, yani temel hedefimiz Avrupa Birliği'ne girmek. Avrupa Birliği'ne girişe giden yolda da mutlak manada oradaki var olan toplumun, Türk devletinin temel bir isteği bu. Entegrasyonun mutlak gerçekleştirmesini istiyor. Sizin kimliğiniz belki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşısınız. Ancak siz o ülkede yaşıyorsunuz. O ülkenin ekmeğini yiyorsunuz. O ülkede hayat bulmuşsunuz. Dolayısıyla siz o ülkeye ihanet etmemeniz lazım. Zaten orada yaşayan kardeşlerimiz de çok net bir şekilde, tamam biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, Türk kökenli insanlarız, ancak burası da bizim vatanımız diyen çok sayıda kardeşimiz var. Böyle de denmeli zaten yani. Çok net bir şekilde bulunduğunuz
ülkede. Bu çok
ülkede
ilginç ama yani Avrupa'nın geleneksel vatandaşlık ahlakına ahlakının çok üstünde
uygun
bir
değil,
cümle.
Değil mi? Uygun değil.
Tabii.
Evet. Uygun değil, ancak işte bu milletin fertlerinin ne kadar yedikleri ekmeğe karşı saygılarının olduğunun bir göstergesi. Biz orada sorun çıkarmak için değil, sorun çözmek için bulunan bir milletiz. Dolayısıyla biz orada Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık ifade ettiği gibi çok büyük oranda bütün oradaki kardeşlerimizin ortak noktası da bu. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Köken olarak Türk kökenliyiz ancak Almanya'da yaşayan bir Alman vatandaşıyız. Bu kapsamda da biz bu ülkeye nasıl ki kendi ülkemizde katma değer üretmek zorundaysak, Almanya'daki kardeşlerimizin de sanatta, sporda, siyasette, iş alanında her açıdan mutlak manada o ülkenin geleceğine, daha iyi yerlere gelebilmesi için katkı sağlamak zorundalar. Şöyle algılayalım. Biraz önce Türkiye'ye dönüşlerin bu dakikadan sonra çok zor olduğunu söylemiştik. Yarın çocuklarınızın, torunlarınızın yaşayacağı bir ülke, bir ortamın iyi olmasını istemez misiniz?
Elbette.
Elbette istersiniz. Tabii. Dolayısıyla bu çerçevede bakıyorlar. Cumhurbaşkanımız da bu noktada onların motivasyonunu artırabilmek açısından sık sık bunu vurguluyor. Kardeşlerimiz de orada Allah için her alanda Almanya'ya katma değer katıyorlar.
Evet. Geçtiğimiz son 3-4 günü Çanakkale'de geçirdim. Çanakkale Müzesi'ni gezerken bir vitrinde havalı gamalar gördüm. Dörtlü çivi gama. Rehberimize bu nedir dediğimde şunu söyledi. Dedi ki İngilizler Türk savunma hattına havadan bu gamaları atarak Türklerin ayaklarına bu çivilerin batmasını sağladılar. Çivinin ucu gamalı olduğu için kanamayı durduramadılar Türkler ve birçok ölüm bu gamalardan gerçekleşti. Bu savaş ahlakına sığmayan bir şey. Ancak İngiliz savaşta bunu yapmış ve o gamalar orada asılı olarak duruyor. Aynı savaşta Mehmetçiğin yaralı anzağı cepheden sırtına alıp kendi cephesine götürüp orada tedavi ettirdiğini ve sonra tekrar Anzaklara teslim ettiğini de biliyoruz. Hala Avustralya ile olan yakınlaşmamızın arkasında da bu dostluk var. Çanakkale'den zihninde kalan en güzel cümle şu oldu. Çanakkale insanlığın savaşı yendiği bir cephedir. Savaşın yenildiği bir cephede Türk'ün savaş ahlakının dahi ne kadar edepli ve insani olduğunu görüyoruz. Akşama kadar iki cephede savaşıyorlar. Akşam savaş karşılıklı beyaz bayrak sallanınca her iki tarafta duruyor. Bu sefer birbirlerine çay ikram ediyorlar. Böyle biz Çanakkale'de savaş gerçekleştirmiş bir milletiz. Ancak İngiliz orada savaşta dahi o ahlaksızlığını göstermiş. Dolayısıyla hani barış zamanında da ahlaklı bir siyaseti yürütmek büyük devletlerin işidir, büyük medeniyetlerin işidir. Türkiye'nin geçmişi onurlu bir geçmiştir. Avrupa'da istilacı olmamıştır. Osmanlı sömürge koloni kurmamıştır. Aslında. Ama maalesef Osmanlı bakiyesinde bugün sömürgeler devam ediyor. Geçen bir tarihçimiz Afrika'daki Fransa sömürgelerinin yıllık vergisi kesilse ki bu 500 milyar euro ederinde şu an. Modern Fransa'yı siz o zaman görün diye bir cümle kurmuş. Hakikaten doğru. Ekonomik veriler bağlamında da net bir cümle. Şimdi son olarak yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Birkaç dakikamız var. Almanya'da yaşayan Türklere neler söylemek istersiniz? Almanya'da yaşayan Türklere ve özellikle de Almanya'da büyüyen Türk gençlerine.
Şimdi hem Almanya'daki kardeşlerimize hem de Türklerimize söyleyeceğimiz çok net bir mesaj var. Mutlak manada kendilerini geliştirerek entegre olmak zorundalar.
Asimile yani, olmayacaklar.
Asla. Ama asimile olmayacaksınız ama mutlak manada entegre olmak zorundasınız. Çünkü o ülkede yaşıyorsunuz, o ülkede yaşamaya devam edeceksiniz. O ülkede para kazanacaksınız. O ülkenin farklı alanlarına katkı sağlayacaksınız. Bu katkıyı sağlayabilmek için entegre olmak zorundasınız. Hem devletimiz zaten bunu destekliyor. Hem Almanların da size bakış açısının ve sempatisinin oluşabilmesi için entegre olmak zorundayız. İlk gittiğimizde şöyle bir şeyle karşılaştım. Yani en büyük sıkıntımız şu. Bir bayram sabahına amcalar geldiler camide. Amcaları şöyle bir halde gördüm. Ben Nevşehirliyim. Nevşehir'in bir kasabasındaki yaşam tarzı ile Almanya'nın Münih'indeki yaşam tarzı aynı. Ve evlerine gittiğiniz zaman bakıyorsunuz her Türk evinde tabii ki olmalı uydu antenlerle seyrettikleri televizyon kanallarının tamamı Türk kanalı. Ya bir tane Alman kanalını herhangi bir Türk evinde çok nadirdir. Görme imkan ve olasılığının sıfır. Bizim Türk dizilerini bizden daha iyi takip ediyorlar. Yani dolayısıyla...
Şimdi bu da entegrasyonu...
Tabii ki zorlaştırıyor. Yani. Şöyle zorlaştırıyor. Şimdi siz birinci kuşakta bunu sağlayabilirsiniz, devam ettirebilirsiniz. Ancak bir tane ikinci kuşak, üçüncü kuşak genç evde bakıyor tamamıyla Türk kanalları. Evdeki adet, gelenek, görenekler tamamıyla aynı. Yani yer sofrasında hala yemek yiyebiliyoruz. Ondan sonra ne yapıyor bu çocuk? Okula gittiği zaman okulda bambaşka bir atmosferle karşılaşıyor. Sokağa çıkmaya başlıyor. Sokakta başka bir atmosferle karşılaşıyor. Sonra okuldan arkadaş ediniyor. Bu arkadaşlarıyla birlikte arkadaşların evine gidiyor. Evindeki durumu görüyor. Ve ondan sonra kendi ailesiyle kıyaslamaya başlıyor. İşte biraz önce daha doğrusu sohbetin başında söylediğimiz maalesef huzur evlerinde Almanlarla birlikte yaşayan Türklerden bahsettik. İşte bu çatışma buradan kaynaklanıyor. Evdeki ortam, okuldaki ortam, sosyal hayattaki arkadaşların ailesindeki ortam bambaşka. Bu ikisinin arasındaki yağ
yani zihni oluyor. Bir direnç
zihni bir
kalmasa
direnç, zihni bir direnç ortadan kalmasın. Kaldırarak biz işte biraz önce dedik ya yani bizim temel sorunumuz acaba bizi Almanlaştıracaklar mı korkusu var. Bu korkudan dolayı direnmeye çalışıyoruz. Yani birinci kuşak direndiği gibi dördüncü kuşağı da aileler yine dirençli hale getiriyorlar. Neden? Sürekli kontrol halinde. Kreşe gidecek çocuğunu da kontrol halinde tutuyor. Yani gidip orada kreşin önünde bekleyen ailelerimiz var.
Bunun avantajları da var tabii.
Ya avantajları çok net bir şekilde milli manevi değerlerinden ve ülkeye olan sevdalarından sapma oluşmuyor. Ancak yaşamış olduğu ülkelerde sorunlar oluşuyor. Evet. Mutlak manada biz entegrasyonu sağlayarak o ülkelerde hem birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmek, hem ülkemize olan sevdamızı artırmak, hem de o ülkeyle birlikte çok net bir şekilde gelecek kurmak zorundayız.
Evet. Çok teşekkür ederim ben bu keyifli sohbet ediyorum. İçin. Sevgili dinleyenler, Parlamentoların Dostluğu programının bu hafta konuğu Rasim Arı'ydı. Rasim Arı'yı da hem Almanya'daki Türkleri hem de Türkiye'den Almanya'ya bakış algısını konuştuk. Konuyu yine kendi Nevşehirli olduğu için Nevşehir'e getirdi. Nevşehir'e de buradan selamlarımızı gönderelim. Nevşehirli dostlarımıza, Almanya'da yaşayan Nevşehirlilere de selam gönderelim. Kendi oralı olduğu için. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla Parlamentoların Dostluğu programında bir araya gelmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.
Parlamentoların Dostluğu.